Ayrım 49, Şeffaf, Stephen King, sayfa 398. Torgerson'la Weems yoldaki cesedi aynı anda gördüler. Artık ikisi de oksijen maskelerini takmışlardı. Mideleri çok geçmeden bulanmaya başlamıştı. Hem de onları korkutan bir şiddetle. Ama maskeleri takar takmaz bulantıları geçmişti. Leandro haklıydı. Havada bir şey vardı. Claudel Weems polis radyosunu dinlemelerinden sonra soru sormaktan vazgeçmişti. Elleri kucağında öylece oturuyor, dikkat ve ihtiyatla etrafına bakınıyordu. Torgerson arabayı durdurdu, iki memur indiler. Weems durakladı, sonra panelin altına takılı olan kısa namlulu tüfeği aldı. Torgerson başını salladı, her şey belirginleşmeye başlıyordu. Gibbons'la Rose bu kentten dönerlerken yolda kaybolmuşlardı. Canavar da intihar etmeden bir gün önce buraya gelmişti. Phil Collins'in şarkısı nasıldı? Şu korkunç bongolar olan parça. Bu gece bunu havada hissediyorum. Evet, havada gerçekten bir şeyler vardı. Torgerson bu çılgınlığı haber veren adam olduğuna inandığı ödüyü usulca çevirdi. Karayollarında korkunç kazalarla karşılaşmıştı ama yine de soluğunu tutarak telaşla başını çevirdi. Weems, tanrım ona ne olmuş diye sordu. Maske yüzünden sesi boğuklaşmıştı ama endişesi yine de belliydi. Torgerson cevabı bilmiyordu. Bir keresinde kar temizleme makinesinin çarptığı bir adam görmüştü. Şimdi bu ölü de biraz ona benziyordu. En yakın tanımlama buydu. Adamın başının olduğu yerden akan kanlar beline kadar inmişti, kemerinin tokası karnına gömülmüştü. Torgerson, tanrım diye mırıldandı, ölüyü dikkatli yatırdı, adamın cüzdanına bakabilirdi. Ama o ezilmiş, parçalanmış cesede dokunmak istemiyordu. Dönerek arabaya doğru yürüdü, Weems de yanındaydı, tüfeği göğsüne doğru kaldırmıştı. Batıda dumanlar gitgide daha yoğunlaşıyordu ama burada havada sadece hafif bir odun kokusu vardı. Weems maskesinin arkasından çılgınlık bu dedi. Evet, burada olmak hiç hoşuma gitmiyor. Evet, bence bu bölgenin hemen boşaltılması. Arkalarında bir çatırtı oldu. Torgerson bir an alevlerin sesi olduğunu sandı, sonra döndü. Çatırtıya alevler değil, kırılan dallar neden oluyordu. Claudel Weems, aman tanrım diye haykırdı. Torgerson'un ağzı bir karış açık kaldı. Ahmak ama güvenilir bir araç olan gazoz makinesi yolun kenarındaki bodur ağaçların arasından çıktı. Önündeki vitrinin camı kırılmış, dikdörtgen biçimli büyük kutunun madeni yanları çizilmişti. Makinenin önüne de bir şey takılmıştı. Bir insan kafasının yarısı. Gazoz makinesi yola çıkarak bir an orada durdu. Olmayacak kadar parlak renklere boyanmış bir tabuta benziyordu. Yani kurumaya başlamış olan kan lekelerini fark edinceye kadar renklerin parlak ve güzel olduğunu sanıyordu insan. Torgerson hafif bir homurtu ve bir şakırtı duydu. Sanki dişliler dönüyor. Belki bozulmuştur. Belki ama yine de. Gazoz makinesi birdenbire hızla onlara doğru geldi. Weems kahretsin diye haykırdı, sesinde hem korku hem dehşet hem de delice bir neşe vardı. Torgerson bağırdı, onu vur, vur onu. Sağa sıçradı. Weems bir adım geriledi. Ayağı takıldığı için Leandro'nun cesedinin üzerine devrildi. Pek aptalca ama aynı zamanda son derecede şanslı bir hareketti. Gazoz makinesi zencinin birkaç santim ötesinden geçti. Makine tekrar saldırmak için dönerken Weems doğrulup oturdu ve çabucak üç el ateş etti. Makinenin madeni yanları içeriye doğru patladı, motoru vızıldamaya başladı, öne arkaya sallandı. Torgerson beylik tabancasını çekerek arka arkaya dört kurşun gönderdi. Gazoz makinesi ona doğru gidecek oldu ama artık ağırlaşmıştı, hızlanamıyordu. Sarsılarak durdu, biraz ilerledi, durakladı, tekrar ilerledi. Şimdi de sarhoş gibi iki yana yalpalıyordu, vızıltıya benzeyen ses artmıştı. Öndeki delikten gazozlar yapışkan derecikler gibi akıyordu. Makine üzerine gelirken Torgerson kolaylıkla döndü, Weems bağırdı, kendini yere at Andy. Torgerson bu emri hemen yerine getirdi. Claudel Weems gazoz makinesine üç el daha ateş etti. Elinden geldiği kadar hızlı. Üçüncü kurşun makinenin içindeki bir şeyin patlamasına neden oldu. Dışarıya kara dumanlarla hafif birkaç alev fışkırdı. Torgerson yeşil ateş diye düşündü. Yeşil. Gazoz makinesi Leandro'nun cesedinden 6 metre kadar ileriye gidebildi, sallandı, sonra boğuk bir çatırtıyla devrildi. Kırık camlar şangırdadı, 3 saniye kadar süren bir sessizlik oldu, sonra boğuk, madeni bir ses duyuldu, ardından o da kesildi. Şimdi gazoz makinesi 9 numaralı karayolunun ortasındaki beyaz çizginin üzerinde yatıyordu. Ölmüştü. Kırmızılı beyazlı gövdesi kurşun delikleri içindeydi. Deliklerden dumanlar çıkıyordu. Claudel Weems maskenin altından boğuk boğuk silahımı çekerek bir gazoz makinesini vurdum efendim dedi. Andy Torgerson ona doğru döndü. Ve sen ona durmasını emretmedin. Uyarmak için havayı ateş etmedin. Herhalde cezalandırılacaksın ahmak. Maskelerin üzerinden birbirlerine baktılar, sonra gülmeye başladılar. Weems iki büklüm olmuş katılıyordu. Torgerson yeşil diye düşündü yine. Hala gülüyordu ama aslında olanları komik bulduğu yoktu. Bu lanet olasıca şeyin içinden yeşil bir ışık fışkırdı. Weems soluk soluğa gıdaklar gibi gülüyordu. Onu uyarmak için havaya ateş etmedim. Hayır efendim, etmedim. Torgerson, insan haklarını çiğnemek demektir dedi. Weems güldü. Hakkımda soruşturma açılacak. Ah tanrım ya, yani sen de dedi. Torgerson birdenbire başının döndüğünü fark etti. Saf oksijen soluyorlardı. Gülmeyi kes diye bağırdı. Sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. Claudel gülme artık. Weems'in sersem sersem yalpaladığı tarafa doğru gitmeyi başardı. Kilometrelerce ötedeydi sanki. Torgerson tam ona yaklaştığı sırada ayağı takıldı. Neyse ki Weems onu yakaladı. Bir an kolları birbirlerinin omuzlarında iki sarhoş gibi sendirediler. Weems omurdandı. Beni aşağıya çekiyorsun sersem. Kahretsin, buna sen başladın. Bulanıklaşan dünya sallandı, durdu, berraklaştı. Torgerson kendi kendine ağır ağır soluk al dedi. Derin derin ve ağır ağır, rahat rahat. Kalbim, fazla çarpma. Bu son düşüncesi yüzünden kıkır kıkır gülmeye başlarken kendini tuttu. İki arkadaş yine sallanarak devriye arabasına gittiler. Weems ceset dedi. Şimdilik orada kalsın, öldü o, biz ölmedik henüz. Weems Leandro'nun ölüsünün yanından geçerlerken bak dedi, ışık sönmüş. Devriye arabasının tepesindeki mavi ışık sönmüştü, sönmemesi gerekiyordu. Bütün polisler olay yerinde arabaların ışıklarını yanık bırakırlardı. Böyle yapmak onlarda alışkanlık olurdu. Torgerson yoksa sen diye başladı, sonra da duraladı. Etrafta bir şey değişmiş, hava kararmıştı sanki. Güneşin önünden iri bir bulut geçerken olduğu gibi ya da güneş tutulacağı zaman. İki arkadaş bir an birbirlerine baktılar, sonra da döndüler. Onu önce Torgerson gördü. Dalgalanan dumanların arasından çıkan büyük gümüşümsü cismin dev burnu ışıl ışıldı. Aman tanrım. Weems'in sesi adeta gıcırtıya dönmüştü. İri kara eliyle Torgerson'un kolunu sıkıca tuttu. Torgerson onu fark etmedi bile. Oysa ertesi gün kolunda Weems'in elinin biçiminde bir çürük olduğunu görecekti. Uzay gemisi yükseldi, yükseldi, yükseldi. Gümüşümsü madeni yüzeyinde dumanın donuklaştırdı, güneş ışınları pırıldıyordu. Yerle hemen hemen 40 derecelik bir açı yapacak biçimde havalanıyor, hafifçe yalpalıyordu. Ama bu göz aldatmacası da olabilirdi ya da sıcak hava dalgalarının neden olduğu titreşim. Tabii bütün bunlar bir hayaldi, öyle olmalıydı. Torgerson gerçek olamaz diye düşündü. İmkansız. Bu hayale fazla oksijen almamız neden oldu. Ama ikimiz de aynı anda aynı hayali nasıl görebiliriz? Weems, ah sevgili tanrım deyin dedi. Bu uçan daire Andy. Kahrolasıca bir uçan daire. Oysa Torgerson gökteki o nesneyi, uçan daireyi benzetemedi. Daha çok madeni bir tabağın altını andırıyordu. Dev bir tabak gibiydi. Yükseliyor, yükseliyordu. İnsan artık sonunun geldiğini, onunla dumanların arasında gökyüzünün belireceğini sanıyordu. Ama o hala yükseliyor, ağaçları dünyayı cüceleştiriyordu. Orman yangınından yükselen dumanları da önemsizleştiriyordu. Sanki bir sigara dumanıydı. Uçan daire gökyüzünü gitgide dolduruyor, ufku gözlerden gizliyordu. Büyük Kızılderili ormanından havalanıyordu ve bir ölüm sessizliği içindeydi. Hiçbir ses duyulmuyordu, hiçbir ses. İki arkadaş uçan daireye baktılar, baktılar. Sonra iki çocuk gibi birbirlerine sarıldılar. Torgas'ın ya üzerimize düşerse diye düşündü. Ama uçan daire hala duman ve alevlerin arasından yükseliyordu. Sanki hiç sonu gelmeyecekti. Karanlık bastığı sırada milli muhafız birlikleri de Haven'ın dış dünyayla olan bütün ilişkisini kesmişlerdi. Askerler kenti sarmıştı. Rüzgarın estiği tarafta olanların yüzlerinde oksijen maskeleri vardı. Torgas'ınla Weems kurtulmayı başardılar. Ama devriye arabasına binerek değil, taşıtın motoru çalışmıyordu artık. İki arkadaş yürüdüler. Son tüpteki oksijeni bitirdikleri sırada Troy'a vardılar ve oranın havasını rahatlıkla soluyabildiklerini anladılar. Claudel Weems sonradan rüzgar yardım etti diyecekti. Pek yakında çok gizli resmi raporlarda kirli bölge diye tanımlanacak yerden çıkmışlardı. Haven'da olanları ilk kez resmi bir biçimde onlar açıkladılar. Tabii o sırada bölgedeki havanın öldürücü olduğuna dair resmi olmayan pek çok haber gelmişti. Büyük Kızılderili ormanındaki alev ve dumanların arasından bir uçan dairenin yükseldiğine dair de binlerce haber. Weems burun kanamasıyla kurtulmuştu. Torgas'ın ise 6 dişi dökülmüştü. Ama ikisi de kendilerini şanslı sayıyorlardı. FBI de olay yerine varmıştı, CIA'da. İki tarafta bu iş bizim yetki alanımıza girer diye bağırıp duruyorlardı. Saat 9'u çeyrek geçe korku ve öfkeye kapılan Spacklin adlı bir CIA ajanı Richardson isminde bir FBI görevlisine vurdu. Olay örtbas edildi. Ama Jim Gardiner ve Bobby Anderson bunu duysalar ne olduğunu çok iyi anlarlardı. Polis gelmiş olaya el koymuştu. Tommy'ler kapıya vuruyor. Bobby Anderson'ın mutfağında eski tabancanın ateş almamasından sonra insanı felce uğratan derin bir sessizlik oldu. Bu sessizlik yalnız fiziksel değildi, kafayla da ilgiliydi. Jim irileşmiş mavi gözleriyle Anderson'ın yeşil gözlerine bakıyordu. ''Kadın sen beni'' diye başladı. Kafası Gardiner'ın beyninde bir yankıya neden oldu. Bu an pek uzun sürdü. Anderson o şaşkınlığı arasında foton tabancasını tutan elini yanına sarkıtmıştı. Şimdi silahı tekrar havaya kaldırdı. Gardiner'ın eline ikinci bir fırsat daha geçmeyecekti. Bobby'nin telaşı yüzünden Gardiner onun kafasının içindekileri kolaylıkla okuyabiliyordu. Anderson ona böyle bir fırsat verdiği için bayağı şok geçiriyordu. İkinci bir fırsat daha vermeyecekti. Gardiner'ın sağ eliyle bir şey yapması imkansızdı. Masanın altındaydı o el. Bobby, foton tabancasıyla ona nişan alamadan Gardiner sol elini masanın yanına dayadı. Düşünmeden olanca gücüyle itti. Masanın ayakları yere sürünerek gıcırdadı. Kenar tahtası Anderson'ın birbiriyle birleşmiş olan biçimsiz göğüslerine çarptı. Aynı anda oyuncak tabancanın ağzından yeşil bir ışın fışkırdı. Ama ışın Gardiner'ın göğsüne gelmedi. Tabancanın namlusu yukarıya doğru döndüğü için omzunun üzerinden geçti. Gardiner yine de gömleğinin altında cildinin kötü bir biçimde karıncalandığını hissetti. Sağa döndü. Bu yeşilimsi ışından kurtulmak için yere çömeldi. Kaburgası masaya çarptı. Hızlı. Bu yüzden masa Anderson'ın göğsüne daha da fazla dayandı. İskemlesi arka ayaklarının üzerinde sallandı, sonra yere devrildi. Yeşil ışın yukarıya doğru kaydı. Gardiner tavandan çatırtılar geldiğini duydu. Sanki kontür plakları kırıyordu, başını kaldırdı. Foton tabancası tavanda bir yarık açmıştı. Sendeleyerek ayağa kalktı. İnanılmayacak bir biçimde uzun uzun çeneleri ayrılacakmış gibi esnedi yine. Kafası Bobby'nin endişeli, telaşlı düşünceleri yüzünden zonkluyor, yankılarla doluyordu. ''Tabancası var. Beni vurmaya kalktı. Tabancası var.'' Gardner çıldırmamak için beynini korumaya çalıştıysa da başaramadı. Bobby onun kafasının içinde haykırıp duruyordu. Şu anda yerde yatıyordu. Masayla iskemlenin arasına sıkışmıştı. Tekrar ateş etmek için tabancayı kaldırmaya çabalıyordu. Gardner ayağını kaldırdı, yüzünü buruşturarak masayı tekrar itti, masa devrildi. Biralar, haplar ve radyo yere kaydı. Eşyaların çoğu Bobby'nin üzerine yuvarlandı. Biralar yüzüne döküldü, kadının yeni ve geliştirilmiş cildinin üzerinde köpük köpük aktı. Radyo önce boynuna düştü, sonra da yere, bira gölcüğünün içine. Gardner sessizce radyoya bağırdı. ''Patla köpek, havaya uç, kahretsin patlasana!'' Radyo bundan da fazlasını yaptı. Bir an sanki şişti, sonra yırtılan bir bezi andıran bir sesle patlayarak paramparça oldu. Etrafa şimşeğe benzeyen yeşil ışıklar fışkırdı. Anderson bir çığlık attı. Gardner'ın kulaklarıyla duyduğu ses kötüydü, kafasında yankılanan ise daha da kötü. Gardner da onunla birlikte bağırdı ama kendi sesini duymadı. Anderson'ın gömleğinin yandığını fark etti. Ona doğru bir iki adım attı. Ne yapmak niyetinde olduğunu kendisi de bilmiyordu. Düşünmeden 45'liği yere attı. Tabanca bu kez patladı. Jim Gardner'ın bileğine saplanan kurşun kemiklerini parçaladı. Acısı kafasında sıcak bir rüzgar gibi dolaştı. Kafası Bobby'nin sessiz çığlıkları yüzünden çın çın ötüyordu. Bir dakika sonra çıldıracaktı bu yüzden. Ama bu düşünce aslında onu rahatlatıyordu. Sonunda delirecek ve bütün bunların onun için bir önemi kalmayacaktı. Sonra kendi Bobby'sini bir an son kez gördü. Belki de Bobby gülümsemeye çalışıyor diye düşündü. Sonra o çığlıklar tekrar başladı. Anderson bağırıyor, gövdesini muma döndüren alevleri vurarak söndürmeye çalışıyordu. Bu çığlıklar fazlaydı, çok fazlaydı, dayanılacak gibi değildi. Gardner kendi kendine ikimiz için de öyle diye düşünerek eğildi, tabancayı aldı. Emniyeti açmak için iki elinin baş parmaklarını birden kullanmak zorunda kaldı. Bileği feci sancıyordu. Ama şu ara bu acı Bobby'nin ıstırap dolu çığlıklarının altında boğuluyordu. Gardner tabancayla onun başına nişan aldı. Lanet olasıca, bu kez ateş al, ah lütfen, lütfen. Ama ya tabanca ateş alır da ben hedefi vuramazsam? Belki de bu silahta fazla kurşun yok. Ellerinin titremesi de geçmiyordu. Birdenbire dua etme isteği duyan bir insan gibi dizüstü düştü. Anderson'a doğru süründü. Kadın yerde yanıyor, haykırıp kıvranıyordu. Gardner'ın burnuna Anderson'ın kokusu geliyordu. Radyonun siyah plastik parçaları köpürerek kadının vücuduna girmekteydi. Gardner dengesini kaybetti. Az kalsın onun üzerine yuvarlanıyordu. Sonra namluyor Anderson'ın boynuna dayanarak tetiği çekti. Yine bir çıtırtı duyuldu. Anderson hala haykırıyor, haykırıyordu. Gardner'ın kafasının içinde bağırıyordu. Gardner şarjörü geri çekmeyi denedi ve hemen başardı ama şarjör tekrar kaydı. Şık! Tanrım, yalvarırım, lütfen izin ver, Bobby'ye son kez bir dostluk edeyim. Şarjörü iyice kaydırmayı başardı bu kez. Tetiği çekti ve silah patladı. Çığlıklar Gardner'ın kafasında şiddetli bir vızıltı halini aldı. O anda ölümün manevi sesini duyduğunu anladı. Başını kaldırdı. Tavandaki delikten süzülen güneş ışıkları yüzünü aydınlattı. Gardner bir çığlık attı. Birdenbire o vızıltı kesildi. Her tarafa derin bir sessizlik çöktü. Bobby Anderson ya da dönüştüğü yaratık ölmüştü. O uzay gemisinin kontrol odasındaki cesetler gibiydi artık. Gemiye güç sağlayan tutsaklar gibi. Bobby ölmüştü. Gardner da o anda memnunlukla ölebilirdi. Ama henüz her şey sona ermemişti. Henüz ermemişti. 49. Ayrımın Sonu. Sayfa 405.